Ayrım 13.
Sayfa 138. İki gün sonra yine Ortaköy iskelesinde birleşmek dahi kararları müktezasından olduğu halde ayrıldılar. Tamam ayrılacakları zaman sandalcı Sohbet dedi ki, ben o verdiğiniz paraların hepsini harcetmedim. Yarıdan ziyadesi duruyor. Kumbaraya koymaklığımı emretmiştiniz. Onları ne yapayım? Yine kumbaraya koymaksızın safayı hatırla harcet. Ama siz beni tembel alıştıracaksınız. Zararı yok. Ulviye Hanım yalısına geldiği zaman mücerret bir fikri cestucu ile başlamış olduğu şu işi eşeliye eşeliye altından böyle garip bir roman çıktığına ve bahusus romanın gidişi bunun için pek faci bir netice göstermekte bulunduğuna şaşarak kendi kendisine dedi ki, acayip, demek oluyor ki bu romanda en büyük azayı vaka ben olacağım derken fenalık cihetinden en büyüğü ben olacağım ha. Öyle ya, en büyük cani mergup iken onun yüzünden mazlum olanlar kendisini affettikleri gibi bir masumu pak olup çıkacak. O halde ben kendisinden intikama kalkışacak olursam adil değil zalim olacağım. Dürdane ise bir kadının mahfi için kifayet edip artacak olan işleri görmüş olduğu halde mücerret bir cinneti sevdaya duçar olmasından dolayı herkesin nazarında mazur görülecek. O halde benim kendisine aleti intikam olmaya çalışmaklığım ona bu mazuriyeti dahi kaybettirerek kendisine bir muhti sıfatı verecek ki bunun dahi bir cani sıfatından farkı pek azdır. Memduh Bey'in intikamı sevdasında bulunacak olsam rey ve rızasının haricine çıkmış olacağımdan fazla şimdiki halde Memduh Bey'in bir büyüklüğü var ise o dahi sevdiği kadına rakibini de tebcil edecek kadar muhabbeti olmasından ibaret iken ondan bu büyüklüğü de selbetmiş olacağım. Bunların hepsinden kat-ı nazar sandalcı Sohbet ömrünü prangalarda veyahut firarilik halinde envai cinayetle geçirmiş bir herif iken fikri adalette o dahi benden ileriye gitmiş olarak şu halde cümlesinden azlen ben olacağım. Bu mütalaa Ulviye Hanım'ı ziyadesiyle sıktı. Adeta meyusiyet derecelerine getirdi. Of dedikçe hiddetinden dolayı ağzından burnundan alevler çıkıyordu. Nihayet kendi kendisine dedi ki, ya bu hikayenin sonuna varmaksızın her şeyden vaz mı geçeceğiz? Buna ihtimal verilir mi? O halde mutlaka Dürdane Hanım'la görüşmeliyim. Mutlaka vakıf-ı esrarı olduğumu anlatarak mergup hakkındaki son efkarı neden ibaret ise anlamalıyım. Ona göre bir netice tertip etmeliyim. Zira şimdi netice ipinin ucu Dürdane'nin elinde kalmıştır. İşte Ulviye'nin verebileceği karar bundan ibaretti. Badema bu kararı mevkii icraya koymak için teşmir-i sait ihtimama iptidar eyledi. 5. Fasıl Dürdane Hanım. Sandalcı Sohbet'in tahkikat-ı vakası neticesini arz eylediği günden 4 gün sonra Ulviye Hanım gayet sade ve fakat pek yakışıklı bir suretle giyinip kuşanarak Dürdane Hanım'ı ziyarete gitmeye hazırlandı. Fakat gitmezden evvel kendi ketyuda kadınını Dürdane Hanım'ın yalısına gönderip o gün hanımların orada bulunup bulunmadıklarını ve Ulviye Hanım'ın bir lahzacık görüşmeye geleceğini sordurdu ve anlattırdı. Gelen cevap bir cevabı muvafık olmakla Ulviye Hanım ömründe ilk defa olmak üzere komşusunun yalısına gitti. Dürdane'nin validesi kendi dairesinde bulunup zaten Ulviye Hanım Dürdane'yi ziyarete geleceği haberini göndermiş olduğundan kendisini Dürdane istikbal ederek kendi odasına kadar getirdi. Dürdane misafir geleceği haberi üzerine sade olarak giyinmiş ve fakat o kadar güzel giyinmiş ve kendisine o kadar yakışık aldırmıştı ki kızcağız zaten çehre züğürdü olmadığından Ulviye Hanım Dürdane'nin yüzüne bakınca gerçek Memduh Bey'in bunun sevdasıyla çıldırmakta hakkı varmış demişti. Fakat ne çare ki bu fikri mütakip Ulviye'nin aklına mergup dahi gelmekte teehür etmedi. Kendi kendisine dedi ki, ah mergup, cihanda bundan daha sevimli bir kız bulmak kabil midir? Niçin bu melek çehreye bu hıyanetleri edersin? Ah Dürdane, emretse de sana bir oyun oynasam ki cihan dahi şaşsa. Dürdane'nin Ulviye'yi istikbali pek tazimkâreniydi. Mağaza kızcağızın yüzü o kadar güler bir yüzdü ve muamelatı dahi o kadar sadeydi ki Ulviye sanki 40 yıldan beri Dürdane ile ahbapmış da yine 40 yıldan beri görüştükleri halde ilk defa olmak üzere görüşüyorlarmış zanneyledi. hal ve hatır istifsarı ve sigara ve kahve ikramı gibi adetler yerine getirildikten ve hatta bunca zamandır yalı komşusu bulundukları halde şimdiye kadar görüşememiş olduğuna iki taraftan dahi beyanı teessüf edildikten sonra bir dakika geldi ki o dakikada Ulviye Hanım'ın yüzüne Dürdane'nin bir kere bakışı "Ey efendim, bu ziyaretten maksadı âliniz" sualini irade demekti. Bu bakışa Ulviye dahi öyle bir bakış baktı ki onun manası dahi "Benim bu ziyaretim bir hikmetten hali değildir. O hikmetin neden ibaret bulunduğunu da anlamak ister misiniz?" demekti. Nihayet söze yine Ulviye başladı. Dedi ki, "Kardeşim, benim bugün buraya gelişim ne için olduğunu bilir misiniz? Teşrifinizden dolayı o kadar memnun oldum ki, mücerret bizi müşerref ve bahtiyar etmekten başka bir şey için teşrif buyurmuş olmanıza ihtimal dahi tasavvur edemedim. Bilakis sizi pek ziyade üzüp sıkmaya geldim. Estağfurullah efendim, murada aileniz neyse emrediniz. Hayır, emir veyahut rica edecek bir şey yoktur. Size evvela şunu haber vereyim ki, ben esrar ve hafayanızın kahvesine vakıfım." İlk verilen şu haber sanki Dürdane'nin başından aşağıya kadar bir kaynar su dökmek yerine geçti. "Asıl esrar ve hafaya imiş" sualini Dürdane Hanım öyle bir tavır ile sordu ki, şeytan Ulviye derhal kızın kalbinden geçen şeyleri keşfeyledi. "Mutlaka," dedi, "Mergup Bey'den dolayı kendisine rakip addederek böyle davranıyor," deyip kıza dahi dedi ki, "Esrarınızda vukufum olduğunu söylemekten maksadım size fevkalhat dost olduğumu anlatmaktır." "Teşekkür ederim efendim. Ama bu dostluğun suret ve derecesini dahi bilmekliğiniz lazımdır. Bunun için dahi size, oğlunuz Ataullah Beyefendi bende misafirdir, bende bakılıyor. Kendisinin ikinci validesi benim demek kifayet eder mi?" Dürdane'nin hali daha ziyade başkalaştı. Ulviye'nin yüzüne gayet dikkatli bir bakış ile baktıktan sonra gözlerinden bir ateş fırlayarak dedi ki, "Tanıdım efendim, tanıdım. Hakikat bana herkesten ziyade dost olduğunuzu teslim ederim. Dünyada sizin bana ettiğiniz inayeti hiç kimse, hiçbir kimseye edemez." diye hem ağlayarak hem de gülerek Ulviye'nin boynuna sarılıp birçok öptü. Her buğse arasında birer kelime söylemek üzere şunu da dermiyan eyledi ki, "Siz Ebe Hanım'ı getiren genç beysiniz. O zaman Enzar-ı Şükran'ım o delikanlıyı o kadar dikkatle temaşa eylemişti ki nazik ve latif çehrenin mutlaka bir erkek çehresi olmadığını anlamıştım. Fakat siz olduğunuza hükmedememiştim. Şimdi tamamıyla anladım." Ulviye Hanım filvaki o gece Ebe Hanım'ı getirmiş olan delikanlı kendisi olduğunu inkar etmedi. Dürdane her ne kadar Ulviye'nin mergup ile olan muaşakası üzerine hala şüpheliydiyse de o muaşaka ile bir de kendisini belai hamden kurtarmak gibi azim bir dostluğu mukayese edince Ulviye Hanım eğer cidden kendisine rakip bile olacak olsa öyle yüzünden zara gelecek rakiplerden olmadığını cezmle müteselli oldu. Bu inayetten dolayı Dürdane Ulviye'ye uzun uzadıya teşekkür eyledikleri gibi o vaka henüz ilk defa olmak üzere görüşmekte olan iki kadını yek diğerine 40 yıllık sırdaş olmak derecesinde takrip eylemişti. Ulviye ise Dürdane'yi bil külliye müsterih etmek için esrar-ı hafayasına ne suretle vakıf olduğunu dahi uzun uzadıya anlattı. Hatta telefonu dahi tafsilat-ı lazımasıyla kıza tefhim eyleyerek bu halleri Dürdane Hanım adeta bir masal dinliyormuş gibi kemal-i hayret ve istirap ile dinlerdi. Nihayet Ulviye dedi ki, "Kardeşim, bu tafsilat üzerine artık siz düşman değil dost, hem de kardeşten büyük dost olduğuma şüpheniz kalmadı ya. Dikkat buyurunuz ki beni çingene suratlı diye tasvifiniz dahi size husumetimi değil, bilakis muhabbetimi artırarak Mergup Bey hakkındaki fikri intikamıma şiddet vermiştir. Ey kardeşim, tekrar ve tekrar affınızı rica ederim. Sevda insanın aklını başından aldığı zaman insan ağzından çıkan sözlerin de farkında olmuyor. Şimdi size soruyorum ki Mergup Bey ile olan muaşakanızdan beklediğiniz netice nedir?" "Ben netice filan düşünür müyüm ya? Ben yalnız bir şey bilirim. Benim bildiğim yalnız bir şeydir. O da Mergup için çıldırıyorum. Vesselam. Hani ya sizin biraderiniz vardır Gülbeyaz Kalfa isminde. Onu göremiyorum. O nerede?" Bu sual Dürdane'yi kiraz gibi kıpkırmızı etti. Bu kırmızılık dahi kızın yüzüne ne kadar yaraşmış ya. Fakat Dürdane zikrolunan suale bir cevap bulup veremedi. Birkaç kere kekeledi. Ulviye sualini tekrar ederek sordu ki, Odanızı değiştirdikten sonra artık sözlerinizi işitemez olduğum için o nereye gitti? Şey etti, aman yine gelir. Ne etti? Of canım, her şeyi işitip öğrendiğiniz gibi elbette onu da işitip öğrenmişsinizdir ki Gülbeyaz zevzek bir kadındır. İşte Mergut Bey ile biraz atıştılar, sonra beni de bir güzel aldattı. Sonra dahi ben böyle şeyleri kabul edemem diye çıktı gitti. Zaten de azatlı değil mi ya? Ya, Ulviye'nin bu ya nidai hayreti arşın boyu uzamış gitmişti. Bir hayli sükuttan sonra dedi ki, fakat Gülbeyaz size adeta validelik etmek derecesinde bir sadık dost idi. Şimdiye kadar öyleydi. Besbelli bundan sonra da bir sadık dost olmayı istemediği için gitmiş olmalıdır. Gülbeyaz Kalfa'nın ne olduğunu öğrenemedim. Dürdane Hanım kardeşim, ben size bir şey söyleyeyim mi? Sevmek sevilmek dünyada ayıplanacak bir şey olmadıktan fazla adeta takdis edilecek bir şeydir. Lakin bir şart ile. O şart dahi dinen tabi bulunduğumuz, şer-i şerif ve medeniyete tabi olduğumuz adat ve ahlak-ı umumiyeye muvafık olmasından ibarettir. Eğer sevda insanın gözlerini bürüyerek bu şartı görmez ise o sevdanın makbul olması şöyle dursun, bilakis menfur ve müstekreh olması lazım gelir. Mergut Bey sizin bu derecelerdeki muhabbetinize gerçekten layık bir adam olsaydı, sizi şimdiye kadar nikah etmesi lazım geleceğinden mada nikah-ı şerri altına girmeksizin parmağının ucunu sizin parmağınızın ucuna değdirmemesi iktiza ilerdi. Kabahat. Ayaklarınızı öpeyim, sözümü kesmeyiniz. Benim size ne kadar dost olduğum sabit olduktan sonra hiç sevmediğiniz lakırtıları bir kere dahi benden işitmiş olunuz. Ben kabahatin kimde olduğunu henüz aramaya başlamaksızın böyle söylediniz. Haydi o sözünüze mukabele edeyim. İnsanı kendi haline bırakırlar, kendi hevesine terk ederler ise öyle şeylere başvurur ki o şeyler yine kendi hakkında aynı mazarattırlar. Dost kimdir? Bilahare sizin için mazaratı mucip olan ahvalden sizi haberdar edecek yerde, bilakis ahvali meskureden kendisi dahi istemendi menfaat olmak için sizi teşvik edene dost edinilemez. Ben sizin için kendimden büyük bir dost tasavvur edebilmekte isem, o dahi Mergut Bey değil Memduh Bey'dir. O Mecnun mu? Evet Mecnun, ama sizin için Mecnun. Haydi bakalım Mecnun Memduh ile Akil Mergut Bey arasını mukayese edelim. Mergup gerçekten akildir. Zira aklın müktezası insanın her şeyden mukaddem kendi nefsini düşünmeye iktiza eder. İşte Mergup dahi kendi nefsini düşünerek sizi bu hale koymuş olduğu gibi şimdi dahi kendi namusunu arayarak sizi kurtarmaya yanaşmıyor. Memduh Bey'e gelince, bugün Memduh sizin her kabahatinizi affederek sizi hani ya şu mektuplaştığınız zamanki dürdane olmak üzere telakkiye hazır bulunursa buna ne dersiniz? Canım bu sırları nereden öğrendiniz? Memduh ile olan münasebetimizi de size telefon mu haber verdi? Hayır hemşirem, telefon haber vermedi. Fakat bir adam bir şeyi merak etti mi onu mutlaka tahkik edebilir. Memduh Bey'in şu semahatine ne dersiniz diye soruyorum. Ne diyeceğim? Bunu da cinnetine hamlederim. İnsan kendisini sevmeyen bir kadın için bu kadar fedakarlıkta bulunur ise bu fedakarlık o adamın cinnetten başka nesine delalet eder. Ulviye Hanım, Dürdane'yi bir kere zihni saplanmış olduğu noktadan ayırmak hemen muhal olduğunu görmeye başlayınca, kendisini bayağı bir yese mahkum bulmaya dahi başladı. Dedi ki, "A canım, bu ne garip bir muaşaka, bu ne kadar garip bir hal. Kendinizi romanlarda, tiyatrolarda görülen kadınlara benzetmek istiyorsanız pek yanlıştır. Böyle hiçbir şeye benzemeyen ahval ise romanlarda, tiyatrolarda dahi görülemez. Ben öyle roman, tiyatro filan ne olduğunu hiç bilmem. Roman hiç okumadım. Birkaç defa bağlar başında tiyatroya gittim ise de o dahi oyunu görmek içindi. Dürdane'nin ben hiç roman okumadım sözünü işittiği zaman Ulviye hem kızın bakiyeyi kelamını dinler hem de zihninden. Eğer sen romanları okumuş hem de kemali dikkat ve itina ile okuyarak erkeklerin kadınların ahvalini layıkı veçiyle öğrenmiş olsaydın kendini bu vartaya duçar etmezdin hükmü geçmekte bulunmuştu. Kızın sözünü bitirmesi üzerine Ulviye ona cevaben dedi ki, sizin gibi aşk tesiratı altında bulunan bir genç kadına her ne söylenmiş olsa kâr etmeyeceği anlaşılıyor. Fakat ben size olacak olan şeyleri şimdiden haber vereyim de eğer kendi zatınıza ve namusunuza dahi zerre kadar muhabbetiniz varsa henüz icrası mümkün olan çarelere müsaraat edersiniz. Yok ise pek yakın bir zamanda söyleyeceğim sözlerin sıhhati meydana çıkınca benim gibi aylarca müddet ahvalinizi bir tahkik ciddi ve samimi dostunuz olmuş bulunan bir kadın tarafından size ihtarı keyfiyet edilmemiş bulunmasını dermiyana mahal kalmasın. Beni öyle inatçı kız sanmayınız kardeşim. Söylediğiniz sözleri kemali ehemmiyetle telakki eylediğim gibi söyleyeceğiniz sözleri dahi belki daha ziyade ehemmiyetle dinlerim. Öyleyse dinleyiniz. Mergup Bey'in size hiç muhabbeti yoktur. Zaten en ziyade muhip sandığınız zamanlar bile gayesi sizi beğenmekten ibaret bir münasebeti vardı. Şimdi sizi bilkülliye terk etmiyorsa o dahi riayetine kendisini pek de mecbur bilmediği bir kaide-i nezaketten ileri geliyor. Fakat bu kaide-i riayeti dahi sizi beğenmekliği gibi tedricen ve seriyan azalmaktadır. Zira şimdiki halde sizi beğendiği dahi yoktur. Yarın ziyaretlerini bilkülliye kestiği zaman siz ne kadar ağlasanız yalvarsanız iltifatlarını tekrar etmeyecektir. O zaman alem nazarında duçar olacağınız hükümden kat-ı nazar kendiniz dahi helak derecesinde müteellim ve müteessir olacaksınız. Neticeyi ahvalinizin bu noktaya müncer olmasını ister misiniz? Ne bileyim ben? Siz bilmedikten sonra kim bilecek? Sizden mada bilse bilse iyi adam bilecek ki onların birisi gülbeyaz olduğu halde işte onu meyus etmişsiniz. Birisi dahi ben olabilir isem de bana gülbeyaz kadar dahi itimat etmiyorsunuz. Estağfurullah hemşirem, itimatsızlığımdan değil, hakikat zihnim o kadar perişandır ki ne düşüneceğimi, ne diyeceğimi ben dahi bilemiyorum. Öyleyse söyleyeceğim şeyleri kabul ediniz, hakkınızda fenalık düşünmek benden baittir. Söyleyiniz hemşirem, söyleyiniz. Mergup Bey size dost olmadığını ve bilakis mahfınızı tecviz eylemiş bir düşmanınız bulunduğunu zihninize güzelce yerleştirince bu hüküm kalbinize dahi tesir ederek muhabbetinizin şiddetine itidal gelir. Bununla beraber mergubu çağırıp kısa ve kat'i bir müddet zarfında nikahınızın kıyılmasını katiyen talep eylersiniz. Hakkınızda arzusu baki ise muvaffakat eder. Reddettiği surette dostunuz düşmanınız olduğunu artık sizin nazarınızda dahi tahakkuk eyler. O halde kendisinden her veçiyle intikamı hak kazanmış olursunuz. İntikamı dahi bana havale ediniz. Nasıl ve ne surette intikam ederseniz alıvereyim. Dürdane derin derin düşündükten ve renkten renge girdikten sonra insanın tüylerini ürpertecek çirkin bir tebessüm ile dedi ki ''Hakkınız var hemşirem, dediğinizi yaparım. Gerçek mi söylüyorsunuz?'' Pek gerçek. Öyleyse bu maksat yolunda her gün müzakere etmek bizim için mümkündür. Yine bizim yalı tarafındaki odaya naklediniz. Telefon vasıtasıyla alet devam konuşabiliriz. Şu kararı dahi yine o garip tebessüm ile Dürdane'nin tasvip eylediğini Ulviye görünce, lezzet-i intikamın tab-ı beşerde mucip olduğu bir itminanı garip ile mutmain olarak bu işe dair diğer bazı nukat üzerine dahi teati-i efkar eyledikten sonra, komşusu ve dostu bulunan biçare mazlumeyi veda eyleyerek hanesine geldi. Yolda kendi kendisine diyordu ki, ''Ey sandalcı sohbet, işte asıl davacı hun-ı kısası affetmiyor. Daha bir itirazın kaldı mı?'' Bu mülakatın vukuundan 4 gün sonraydı ki, Dürdane Hanım, Ulviye Hanım'ın yalısına bir haber gönderip iadeyi ziyaret edeceğini bildirdi. Bu 4 gün zarfında telefon aletiyle hiçbir muhavere cereyan etmemiş olması Ulviye Hanım'ı bayağı meraka düşürmüş bulunduğu halde Dürdane'nin bugün iade-i ziyarete gelişi memnuniyeti vakayı teyit eylemişti. Bir saat sonra Dürdane Hanım deniz tarafından geldi. Ulviye kendisini istikbale çan etti. Bir aralık Ulviye'ye öyle bir durgunluk gelmişti ki böyle bir durgunluk, mesela Dürdane'nin vüruduna muntazır iken, ondan başka hem de hiç ümit etmediği bir kimse geldiği zaman görülebilirdi. Vaka bu defa dahi hemen Dürdane'den başka birisi geldi denilse beca idi. Zira 4 gün zarfında biçare Dürdane o kadar değişmiş, o kadar bozulmuştu ki bu müddet içinde 40 kere ahirete seyahat vermiş denilse mümkün olabilir. Ulviye buz gibi dondu kaldı. Kemal-i hayretten şu sözler bila ihtiyar ağzından dökülüverdiler. Ah karındaşım, bu ne hal? Tanınmayacak bir hale girmişsiniz. Ah kardeşim, hakkınız varmış ki hakkınız varmış. O kadar hakkınız varmış ki bir anda helak olmadığıma mücerret sizi bir daha görmek nasipmiş manasını vererek şaşmıyorum. Aman aslanım, Geliniz dertleşelim. Ben sizin her türlü derdinize derman olurum diye kızcağızı odasına alarak feracesini filanını çıkarttı. Kahve, sigara, limonata gibi şeylerin cümlesini bir anda emretmek gibi tehalükler ile ikrama başlayıp, Dürdane ise bunların hiçbirisine hacet göstermemek isterdi. Nihayet hasbihale başlandıkta Dürdane dedi ki, meğer bu herif beni zerre kadar sevmiyormuş. Nasıl oldu? Nasıl olacak? Teşrifiniz günü akşamdan sonra o dahi gelmişti. Kendisi yine pek şen ve bana pek muhabbetli gördüğüm için tamam zamanıdır diye kararımız veçiyle sözü açtım. Ah o plancı muhabbetler, o gaddarane şetaretler bir anda mahvoldular. Gerçek mi söylüyorsun diye hala teklifimin ciddi olduğuna bile inanmak istemiyordu. Zaten ahval ve etbarı mütegayyiresi teklifin kabul olunmayacağını bana anlatmış olmasıyla hem ağlayıp hem yalvararak bu teklifin pek ciddi olduğunu anlattığımda derin derin düşünmeye başladı. Nihayet bana dedi ki, böyle şeylerde güzelce düşünüp taşınmaksızın hareket etmek muvafık akıl ve hikmet olamaz. Müsaade buyurunuz da bir iki gün düşüneyim. Size son cevabımı arz ederim. Acaba bu kaide-i hikmete dahi işin iptidasında neden riayet etmemiş? Arz edeceği son cevabın bir cevabı muvafık olmayacağını ben daha o anda anladım. Kendisinde benim için muhabbet olsaydı böyle mi söylemeliydi? Sevda denilen şey mütalaya, mülahazaya mahal bırakır mı? Daha o anda teklifin kabulünü minnet bilerek boynuma sarılı vermeli değil miydi? Ah dadıcığım, ah sadık Gülbayaz, meğer hakkın varmış. Herifin artık benden hiçbir hevesi kalmadı ki o hevesle hemen teklifimi kabul eylesin. Nihayet işte bugün şu cevabı göndermiş diye Dürdane koynundan bir mazrufu mektup çıkarıp verdi. Ulviye bu mektubu okurken aralıkta bir kere dahi kızcağızın yüzüne bakar ve her bakmakta Dürdane'nin sanki cehennem hararetine mukabil kurşun eriyor gibi eridiğini görürdü. Mektup şundan ibaretti. Efendim, teklifinizi kabul edebilmek için aleme maskara olmayı göze aldırmalıyım. Buna ise cesaretim yoktur. Binaenaleyh şimdiye kadar birlikte geçirmiş olduğum zamanlardan dolayı hak-ı payi devletinize arz-ı teşekküratı bir nihaye ile badema kulunuzu af buyurmaları rica olunur. Ulviye bu mektubu okuduğu zaman şu söz ağzından düşüverdi. Alçak! Dürdane ise meyitten farkı pek az olduğu halde bir tavrı müsterhimane ve müstemnidane ile Ulviye'nin yüzüne baka kalmıştı. Bade Ulviye Hanım sordu ki, şimdi demek oluyor ki böyle bir gaddardan intikama artık karar verdiniz. Evet, hem de istediğim gibi bir intikama karar verdim ki onu dahi mücerret sizin muavenetinizden beklerim. Elimden her ne gelir ise diriyi etmeyeceğimden emin olunuz. Bu intikam kendi intikamım olmaktan ziyade bana lezzet veriyor. O halde sizden rica edeceğim şey şu mergup ile beni bir daha birleştirmektir. Bizim yalıya gelmeyeceği derkardır. Buraya da gelemez. Artık nerede ve ne surette olursa olsun. Sizin yalıya neden gelemesin? Bu cevap üzerine artık gelmesi mümkün olabilir mi? Gelmek gelmemek onun elinde mi?